Ayrım 26. Mavi Ufuklar, Wilbur Smith. Sayfa 251. Jim yarasının hafif olduğunu söyleyen Louisa'nın itirazlarına kulak asmayarak kampa dönüşte ata binmesine izin vermedi. Bakkat ile uzun sopalar kestiler ve daha ince dalları aralarına dizip battaniyelerini üzerine geçirerek bir sedye yaptılar. Jim Louisa'yı sedyeye şefkatle yatırdı. Louisa'yı çeken asil yüreği en düzgün yerlerden geçirmeye dikkat ederek kampa döndüler. Louisa konforlu yatağında neşeyle konuşup bunun yaptığı en rahat yolculuk olduğunu söylüyordu. Ama kampa vardıklarında yaraları kötüleşmiş, sedyenin iyi bir fikir olduğu ortaya çıkmıştı. Arabasına yaşlı kadınlar gibi tutuk adımlarla yürüdü. Jim endişeyle etrafında dört dönüyor, sunacağı davetsiz bir yardımın hemen reddedileceğini biliyordu. Arabanın basamaklarına tırmanırken elini destek almak için omzuna koyduğunu hissedince içi mutlulukla doldu. Louisa toza bulanmış, yırtılmış giysilerini çıkarırken Jim de ateşin üzerinde su kazanlarını koydurdu ve bakır küveti hazırlattı. Zama ve diğer hizmetliler Louisa'nın arabasındaki sandığı çıkarıp yerine küveti yerleştirdiler. Sonra küveti kaynar suyla doldurdular. Her şey hazır olduğunda Jim kendi arabasına çekildi ve tentinin diğer tarafından gelen su seslerini dinledi. Sıcak su dikenlerin açtığı yaralara temas ettikçe Louisa acıyla inliyor, Jim onun için hissettiği üzüntüyle yüzünü buruşturuyordu. Sonunda işini bitirdiğine kanaat getirdi ve içeri girmek için iznini istedi. ''Evet, girebilirsin.'' dedi Louisa. Jim içeri girdiğinde Louisa'nın Sarah'ın verdiği geceliklerden birini giymiş olduğunu gördü. Soğuk geceler için ideal olan gecelik boynundan ayak ve el bileklerine kadar tüm vücudunu örtüyordu. ''Kendini daha iyi hissetmen için yapabileceğim bir şey var mı?'' ''Bileğim ve diken yaralarımın çoğunu yengen Yasmini'nin çok tesirli merhemiyle ovdum.'' Geceliğinin eteğini hafifçe çekerek sıkıca bandaj yaptığı bileğini gösterdi. Dorian Courtney'in eşi Arap ve Doğu ilaçları üzerine uzmandı. Her derde deva merhemi ailede ünlüydü. Sarah onlara verdiği ecza sandığının içine bu merhemlerden bir düzine kavanoz yerleştirmişti. Louisa'nın yatağının başucunda kapağı açık bir kavanoz vardı. Merhemin keskin ama hoş kokusu arabanın içini sarmıştı. Jim Louisa'nın nereye varmak istediğinden emin değildi ama başını anlamış gibi salladı. Louisa'nın yüzü kızardı ve gözlerini kaçırarak mırıldandı. ''Ancak ulaşamadığım bölgelerde de dikenler var ve bir de iki kişiye yetecek çürükler.'' Jim hala kendisinden yardım istendiğini anlamadığı için Louisa tekrar denedi. Elini omzunun gerisine uzattı ve ulaşabileceği en uzak noktaya dokundu. ''Şurada yüzlerce diken var sanki.'' Jim'in hala anlamadan baktığını görünce açıkça söylemeye karar verdi. ''Sandıkta bir cımbız ve kullanabileceğin iğneler var.'' dedi sırtını dönüp geceliğinin yakasını omzundan aşağı indirerek. ''Kürek kemiğimin hemen altında bir tane var.'' Dikenin bulunduğu yere dokundu. ''Sırtıma bir çivi çakmışlar gibi acıyor.'' Louisa'nın ne istediğini sonunda anlayan Jim yutkunarak cımbıza uzandı. ''Canın yakmamaya çalışacağım ama acırsa bağır.'' Hasta ve yaralı hayvanlarla ilgilenmeye alışık olduğu için dokunuşu nazik ve ustacaydı. Louisa koyun postundan yapılmış yatak örtüsünün üzerine yüzüstü uzanarak kendini onun ellerine bıraktı. Pek çok yeri çizilmiş, kanamış ve kızarmış olmasına rağmen cildi mermer gibi pürüzsüz ve bembeyazdı. Onu ilk görüşünde bir deri bir kemikti ama aylardır iyi besleniyordu. Bu sayede kilo almış, ata binmek ve yürümek ise kaslarını sertleştirip biçimlendirmişti. Tahriş olmuş haliyle bile vücudu Jim'in hayatında gördüğü en güzel şeydi. Sesinin titreyeceğinden korktuğu için hiç konuşmadan sessizlik içinde dikkatle çalışmaya devam etti. Louisa da ara sıra hafifçe inlemek ve yutkunmak haricinde hiç ses çıkarmıyordu. Tenine saplanmış bir başka dikeni ortaya çıkarmak için geceliğin eteğini biraz sıyırdığında Louisa hafifçe kıpırdanarak ona yardımcı oldu. Kumaşı biraz daha ittiğinde kalçasını bacaklarından ayıran pürüzsüz bölge gözler önüne serildi. Jim geriledi ve neredeyse insanüstü bir çaba harcayarak gözlerini kaçırdı. ''Daha fazla ilerleyemem.'' deyiverdi. ''Neden ama?'' dedi Louisa yüzünü yastığından kaldırmadan. ''İlgilenmen gereken dikenler var daha. Erdemliliğin sınırları beni engelliyor.'' ''Kan zehirlenmesinden ölüp gitsem erdemli olduğun için kendinle gurur mu duyacaksın Tanrı aşkına?'' Sakın bir daha böyle şaka yapma diye itiraz etti Jim. Onun öldüğünü düşünmek bile yüreğini paramparça ediyordu. Zaten o sabah ölümle burun buruna geldiğine tanık olmuştu. Şaka falan değil James Archibald. Başını yastığından kaldırarak buz gibi bakışlarla ona baktı. Yardım isteyebileceğim kimse yok. Kendini bir cerrah, beni de aslan olarak düşün. Louisa'nın kalçasının kıvrımları Jim'in gördüğü bütün geometrik şekillerden daha simetrikti. Parmak uçlarında hissettiği teni sıcacık ve ipeksiydi. Dikenleri çıkarıp yaralara merhem sürdü. Sonunda işini bitirip arabadan çıktı. Ama bacakları ağırlığını zorlukla taşıyordu. Jim akşam yemeğini kamp ateşinin başında tek başına yedi. Zama kalın bir dilim fil hortumu kızartmıştı. Ama çiğnemek için harcadığı çaba yüzünden Jim'in çenesi ağrımaya başlamıştı. Üstüne üstlük etin tadı haşlanmış tahta parçalarını andırıyordu. Ateş sönmeye yüz tuttuğunda günün yorgunluğu üzerine çöktü. Son enerjisini harcayarak Louisa'nın arabasının tentesini aralayarak ona baktı. Louisa yatağına yüzüstü uzanmış uyuyordu. Uykusu öyle derindi ki nefes aldığından emin olabilmek için onu bir süre dikkatle izlemesi gerekti. Sonra içi rahatlayarak kendi arabasına girdi. Üzerindekileri çıkarıp yere bıraktıktan sonra koyun postundan örtünün üzerine serildi. Duyduğunun gerçek mi yoksa bir rüya mı olduğundan emin olamayarak uyandı. Louisa'nın sesiydi ve korkuyla tizleşmişti. ''Jim! Jim! İmdat!'' Yatağından fırlayıp Louisa'nın yardımına koştu ama son anda çıplak olduğunu hatırladı. Pantolonuna uzanırken Louisa'nın tekrar çığlık attığını duydu. Pantolonunu giymeye vakti yoktu, önünde tutarak diğer arabaya koştu. Atlarken dizini arka taraftaki tahtaya çarparak derisini sıyırmıştı. Ama hiç duraksamadan diğer arabanın tentesini açıp içeri daldı. ''Louisa iyi misin? Neyin var?'' ''Çabuk, çabuk sür, beni yakalamasına izin verme!'' diye bağırdı Louisa. Jim onun bir kabus gördüğünü ve bir türlü uyanamadığını anladı. Bu kez uyandırmak güç olmuştu. Kızı her iki omzundan kavrayıp sarsmak zorunda kaldı. ''Jim, sen misin?'' Sonunda kabusun ağından kurtulmuştu. ''Ah, öyle korkunç bir rüyaydı ki, fil peşimdeydi.'' Jim'e sarıldı ve o da sakinleşmesini bekledi. Bir süre sonra onu tekrar yatırıp üzerini örttü. Louisa giyindikten sonra acılar içinde arabadan indi. Jim'le Bakkat atların yanındaydı. Asil yürek ve ateş topunun önceki gün aldıkları ufak tefek yaraları temizleyip ilaç sürüyorlar, en sevdikleri yemleri vererek cesaretlerinden dolayı onları ödüllendiriyorlardı. Jim başını kaldırıp da Louisa'nın basamaklardan inmeye uğraştığını görünce bağırarak ona koştu. ''Burada ne arıyorsun? Yatağından çıkmaman gerek.'' ''Kahvaltı hazırlayacağım.'' ''Delirdin mi sen? Zama bir gün için senin işlerini üstlenebilir. Senin dinlenmen gerek.'' ''Bana çocukmuşum gibi davranma.'' dedi Louisa. Ama sesinde sertlik yoktu. Ateşin başına doğru sekerken ona gülümsedi. Jim daha fazla tartışmadı. Harika bir sabahtı. Parlak, serin, canlandırıcı bir hava vardı ve herkesin neşesi yerindeydi. Dallarında kuşların cıvıldadığı büyük bir ağacın altında yediler ve kahvaltı önceki günün olaylarını kutladıkları küçük bir partiye dönüştü. Avın her ayrıntısını canlandırarak hatırladılar. Tüm heyecanı ve dehşeti tekrar yaşadılar. Ama ikisi de hafızalarında çok taze olmasına rağmen gece yaşananlardan bahsetmedi. ''Şimdi hayvanın leşinin yanına dönüp dişlerini çıkarmalıyım. Bu başkalarına bırakabileceğim bir iş değil. Baltanın dikkatsiz bir darbesi dişi onarılmaz bir şekilde zedeleyebilir.'' dedi Jim, tabağında kalanları bir lokma ekmekle silerken. ''Ateş topu dün çok yoruldu. Bugün onu dinlendireceğim. Kargayı alırım. Asil yürek de kampta kalacak. Zira o da senin gibi aksıyor.'' ''O halde ben de Küheylan'a binerim.'' dedi Louisa. ''Çizmelerimi hemen giyerim. Fazla uzun sürmez.'' Albay Kaiser'dan çaldıkları atlardan biri olan Küheylan güçlü ve nazik bir hayvandı. ''Sen kampta kalıp iyileşmeye baksan daha iyi olacak.'' ''Seninle gelip çalıların arasına düşürdüğüm tüfeğimi almalıyım.'' ''Bu çok zayıf bir bahane, tüfeğini ben de alabilirim.'' Uğurlarına hayatlarımızı tehlikeye attığımız dişlerin çıkarılması sırasında orada bulunmamam gerektiğini gerçekten düşünmüyorsun değil mi? Jim itiraz etmek için ağzını açtı ama Louisa'nın yüz ifadesini görünce vazgeçti. Ne söylerse söylesin işe yaramayacaktı. ''Bakkata söyleyeyim de Küheylan'a yerlesin.'' Fil dişlerini çıkarmak için iki geleneksel yöntem vardı. hayvanın cesedi çürümeye bırakılabilir, dişleri yerinde tutan kıkırdak yumuşayıp parçalandığında da dişler kafatasından güç kullanılarak çekilip alınırdı. Ama bu uzun, kötü kokulu ve sabır gerektiren bir işlemdi. Oysa Jim elde ettikleri ganimeti tüm ihtişamıyla görmek için sabırsızlanıyordu. Louisa da öyle. Fili öldürdükleri yere döndüklerinde gökyüzünün leş yiyici kuşlarla kararmış olduğunu gördüler. Ölü hayvanın üzeri akbabalar ve kartallarla kaplıydı. Kel, pembe kafaları ve kocaman gagalarıyla marabu leylekleri de tüm açgözlülükleriyle cesedin başına üşüşmüştü. Ölü hayvanın yakınındaki ağaçların dalları tüneyen canavar kuşların ağırlığıyla çökmüştü. Jim ile Louisa at üstünde file yaklaşırken sırtlanlar kaçıştı. Küçük kızıl çakallar da çalların arasından parlak gözlerle onlara baktı. Leş yiyici hayvanlar filin gözlerini çıkarmışlar, makatında fazla derin olmayan bir oyuk açmışlar ama kalın derisinin altındaki ete ulaşamamışlardı. Akbabaların beyaz pislikleri ölü hayvanın üzerinde yol yol izler oluşturmuştu. Jim böylesine asil bir hayvanın uğradığı bu alçakça saldırı karşısında aniden öfkelenerek tüfeğini çekti ve ağacın dallarına tünemiş akbabalardan birine ateş etti. Vurulan iğrenç kuş kanat çırpmalar ve uçuşan tüyler arasında gülle gibi yere düştü. Diğerleri telaşla uçarak gökyüzüne yükseldi. Louisa tüfeğini bulduğunda ahşap bölümünün hafifçe çizilmiş olduğunu gördü. Geri dönüp gölgede uygun bir yer seçti. Eğer battaniyesinin üzerine oturarak gördüklerini çizmeye ve sayfa kenarlarına küçük notlar düşmeye başladı. Jim'in ilk işi hayvanın dev kafasını vücudundan ayırmak oldu. Filin vücudunu bir taraftan ötekine çevirmek için en az 50 adam gerekeceğinden bu şekilde işleri biraz daha kolaylaşmış oluyordu. Hayvanın kafasını vücudundan ayırmaları sabahın yarısını almıştı. Yarı çıplak soyunmuş olan erkekler ter içinde kalmıştı. Sonra daha da zahmetli bir işe giriştiler. Dişlerin çevresindeki kalın deriyi yüzüp diş köklerini tutan kemikleri balta darbeleriyle kırmaları gerekiyordu. Sürücülere ve hizmetlere baltayı teslim edecek kadar güvenemeyen Jim, Bakkat ve Zama nöbetleşe çalıştılar. Dev dişlerin önce biri sonra diğeri kafatasından ayrılıp otların üzerine yatırıldı. Louisa Jim'in çömelerek keskin bıçağıyla her bir dişin kökündeki siniri kesicini hızlı fırça darbeleriyle kağıda aktardı. Kestikleri otları yatak yapıp sardıkları fil dişlerini atların sırtına yükledikten sonra içlerinden taşan zafer duygusuyla kampa döndüler. Jim babasının ona bu amaçla verdiği tartıyı sandıktan çıkarıp bir ağacın dalına astı. Sonra herkesin meraklı bakışları altında fil dişlerini birer birer tarttı. Filin daha fazla yıpranmış olan sağ dişi 65 kilo çekmişti. Dişlerin daha iri olanı ise 68 kiloydu. Her ikisinin de açıkta kalmış bölümleri bitkilerin suları yüzünden lekelenmişti. Ama korunmuş olan köklerinin rengi muhteşemdi. En değerli porselenler kadar parlak, harika bir krem rengindeydi. Highville'da gelip giden yüzlerce fil dişi gördüm ama bu kadar büyüğüne hiç rastlamadım dedicim. Louisa'ya göğsü gururla kabararak. O gece geç saatlere kadar kamp ateşinin başında oturdular. Söylenecekler hala bitmemiş gibiydi. Jim Louisa'yı arabasına kadar geçirirken Bakkat, Zama ve diğer hizmetler ateşin çevresinde battaniyelerine sarınıp uykuya dalmışlardı. Jim daha sonra soyunup kendi yatağına uzandı. Kampın çevresinde dolanan sırtlanların tuhaf, hıçkırığa benzer seslerini ve çığlıklarını dinleyerek uykuya daldı. Uyumadan önceki son düşüncesi, ufaklık ve diğer sürücülerin deri kayışları, leş yiyici hayvanların ulaşabilecekleri yerlerden kaldırıp kaldırmadıkları oldu. Sırtlanların çeneleri inanılmayacak kadar güçlü olurdu ve en sert derileri bile yumuşacık bir parça etmiş gibi midelerine indirebilirlerdi. Ufaklığın bu konularda çok dikkatli olduğunu bildiği için daha fazla endişelenmedi ve uyudu. Arabanın hafifçe sarsıldığını hissederek aniden uyandı. İlk düşüncesi uyumadan önceki son düşüncesinin devamıydı. Bir sırtlan kampa girmiş olabilirdi. Doğrularak daima başucunda tuttuğu dolu tüfeğe uzandı ama silaha dokunamadan dona kaldı ve arabanın girişindeki aralığa baktı. Dolunay'a daha iki gece vardı. Işığın açısından saatin gece yarısını geçmiş olduğunu anladı. Louisa'nın silüeti ay ışığının aydınlığında bir periyi andırıyordu. Yüzü gölgede kaldığı için görünmüyordu ama saçları solgun bir şelale gibi omuzlarına dökülüyordu. Yatağa doğru tereddütlü bir adım attı. Sonra tekrar durdu. Jim kızın duruşundan utandığına veya korktuğuna karar verdi. Belki her ikisi birden söz konusuydu. Louisa, bir şey mi oldu? Uyuyamadım diye fısıldadı Louisa. Yapabileceğim bir şey var mı? Louisa cevap vermeyerek ilerledi ve yanına uzandı. Lütfen Jim, bana nazik davran, sabırlı ol. Birbirlerine dokunmadan sessizce yan yana yattılar. İkisinin de vücudu gerilmişti. İkisi de ne yapacağını bilemiyordu. Louisa sessizliği bozdu. Konuş benimle Jim, arabama geri dönmemi istiyor musun? Her zaman çok girişken olan Jim'in böyle çekingen davranması Louisa'yı huzursuz etmişti. Hayır hayır, lütfen gitme diye atıldı Jim. O halde konuş benimle. Ne söylememi istediğini bilmiyorum ama sana aklımdan ve kalbimden geçenleri söyleyeceğim. Bir süre düşündü. Tekrar konuştuğunda sesi bir fısıltıya dönüşmüştü. Seni güvertede ilk kez gördüğüm o anı sanki hayatım boyunca beklemiştim. Louisa içini çekti ve Jim kızın vücudunun güneş altında mayışan bir kedi gibi gevşediğini hissetti. Bundan cesaret alarak sözlerine devam etti. Annemle babama bakarken hep Tanrı'nın her erkeğe uygun bir kadın yaratıp yaratmadığını merak ederdim. Adem peygamberin kaburgası diye mırıldandı Louisa. Benim kaburgamın sen olduğuna inanıyorum. Mutluluğu sensiz bulabileceğimi sanmıyorum. Devam et Jim, lütfen durma. Tartışmamızdan önce yaşadığın o tüm korkunç olayların ve birlikte olduğumuz ilk günden beri karşılaştığımız zorlukların belli bir amaca hizmet ettiğine inanıyorum. Ateşin üzerindeki çelik gibi sınanıp terbiye edildik. Bunu hiç düşünmemiştim dedi Louisa ama şimdi doğru olduğunu görüyorum. Jim uzanıp onun eline dokundu. Sanki parmak uçlarından ona doğru kıvılcımlar akmıştı. Louisa elini hızla çekti. Jim o anın çok yakın olmakla birlikte henüz gelmediğini anladı. Elini çektiğinde Louisa tekrar rahatladı. Amcası Dorian ona bir keresinde hiç kimsenin terbiye edip eğerleyemediği vahşi bir kısrak vermişti. Tıpkı bunun gibi uzun süren haftalar ve aylar boyunca sabırla yavaşça ilerlemişlerdi. Ama sonunda o muhteşem güzellikteki yaratık tüm benliğiyle Jim'e ait olmuştu. Jim ona Rüzgar'ın Şarkısı adını vermişti. Ölümcül bir hastalığa yakalanıp son nefesini verdiğinde de kısrağın hemen yanı başındaydı. Louisa'ya Rüzgar'ın Şarkısından onu ne kadar sevdiğinden ve atın ölümünden bahsetti. Louisa karanlığın içinde yanında yatıyor, tüm dikkatiyle onu dinliyordu. Hikayenin sonunu duyduğundaysa bir çocuk gibi ağladı. Ama bunlar iyi gözyaşlarıydı. Daha öncekiler gibi acı dolu değillerdi. Sonunda uyuyakaldı. Hemen yanında ona dokunmaksızın yatıyordu. Jim bir süre onun nefesini dinledi ve sonra o da uyudu. Fil sürülerini kuzeye doğru neredeyse bir ay boyunca takip ettiler. Tıpkı babasının uyardığı gibi olmuş, insanlarla karşılaşıp huzurları kaçan dev hayvanlar yüzlerce fersah ilerlemişti. Uzun mesafede çok iyi bir atın bile boy ölçüşemeyeceği bir ritimde uzun adımlarla yürüyorlardı. Ana karanın tüm güney bölgesi onların yuvasıydı ve sürüdeki yaşlılar bütün yolları, dağ geçitlerini ve su kaynaklarını biliyordu. Çöllerden ve ıssız, çorak topraklardan kaçınmakta ustaydılar. Meyve yönünden zengin ormanları, güvenilir yerleri çok iyi biliyorlardı. Bununla birlikte artlarında Bakkat'ın gözünden kaçmayacak izler bırakıyorlar, o da onları kendisinin bile ilk kez ayak bastığı vahşi topraklarda takip ediyordu. Bu izler sayesinde tatlı sulara, aşılması kolay dağ geçitlerine ulaşabiliyorlardı. Böylelikle suyun çok tatlı olduğu yemyeşil bir düzlükte akan bir nehre vardılar. Jim tam anlamıyla emin olmak için güneşin konumunu 5 gün ard arda gözleyerek bulundukları yeri tespit etti ve babasının haritasında işaretledi. Arabaların tembelce dönen tekerleklerinin ne kadar uzun bir mesafeyi kat etmiş olduğunu görmek hem onu hem de Louisa'yı şaşırtmıştı. Nehir kıyısında kurdukları kamptan her sabah ayrılıyorlar, araziyi her yöne doğru keşfe çıkıyorlardı. 6. gün nehri ve ötesindeki düzlükleri kuş bakışı gören bir tepenin üzerine tırmandılar. ''Koloniyi terk ettiğimiz günden bu yana başka bir insan izine rastlamadık.'' dedi Louisa. ''Tek gördüğümüz neredeyse 3 ay önce bulduğumuz araba izleri ve Bakkat'ın kabilesinin dağlardaki mağaralara yaptığı duvar resimleri.'' ''Issız topraklar.'' diye onayladı Jim ve öyle oluşunu seviyorum.'' İçindeki her şey bana aitmiş gibi hissediyorum. Bu da bana kendimi bir tanrı gibi hissettiriyor. Louisa genç adamın coşkulu tavrı karşısında gülümsemekten kendini alamadı. Onun gözünde Jim gerçekten de genç bir tanrıya benziyordu. Teni güneş altında at sürmekten iyice bronzlaşmış, kasları gelişerek sertleşmişti. Louisa'nın koyun kırpma makasıyla sıkça kesmesine rağmen saçlarının uzunluğu omuzlarını bulmuştu. Uzak ufuklara bakmaya alıştığı için bakışları sabit ve sakindi. Özgüveni ve disiplini vücudunun duruşundan belli oluyordu. Kendini daha fazla kandıramıyor, son 3 ayda ona duyduğu hislerin değiştiğini inkar edemiyordu. Jim kendini yüzlerce kez kanıtlamıştı. Artık Louisa'nın hayatının merkezinde duruyordu. Ama Louisa'nın öncelikle yapması gereken şey, geçmişin ağır yükünü omuzlarından atmaktı. Aradan geçen onca zamana rağmen gözlerini kapattığında, Van Ritter's'in siyah deri maske içindeki kafasını ve yarıklardan bakan soğuk gözlerini hayalinde tüm ayrıntılarıyla canlandırabiliyordu. Huis Brabant'ın efendisinin hayali hala bir lanet gibi üzerindeydi. Jim ona dönünce Louisa gözlerini kaçırdı. Aklından geçenleri bakışlarından anlayabileceğini biliyordu. "Bak!" diye bağırdı nehrin ötesini göstererek. "Orada bir yabani papatya tarlası var." Jim gözlerini eliyle gölgeleyip işaret edilen yöne baktı. "Çiçeğe pek benzemiyorlar." Başını iki yana salladı. "Fazla parlaklar. Sanırım bu gördüğüm bir kireç taşı yatağı veya beyaz kuvars taşlar." "Papatya olduklarından eminim. Garip kıyısında da vardı." Louisa asil yüreği hafifçe mahmuzladı. "Gel de daha yakından bakalım. Resimlerini yapmak istiyorum." Sözü bittiğinde tepeyi zaten yarısına kadar inmiş, Jim'e takip etmekten başka bir seçenek bırakmamıştı. Çiçeklere pek ilgi duymasa da Louisa'nın peşinden gitti. Nehre varıp bel hizasına dek yükselen yeşil sularından geçtiler ve dik kıyıyı tırmandılar. Güneş altında parlayan gizemli beyaz tarlanın fazla uzak olmadığını görerek o tarafa doğru bir yarış tutturdular. 1-2 boy önde olan Louisa tarlaya vardıklarında dizginleri aniden çekti ve kahkahalar dudaklarında dondu. Nefesi kesilerek dehşet içinde yere baktı. Ateş topunun üzerinden inen Jim atının yularını tutarak yavaşça yürümeye başladı. Bastığı toprağın üzeri kemiklerle doluydu. Eğilip bir kafatasını aldı. "Bir çocuk," dedi, "kafatası kırılmış." "Neler olmuş burada Jim?" "Bir katliam," dedi Jim. "Üzerinden çok fazla bir zaman geçmemiş. Kuşlar tüm etlerini sıyırmış ama sırtlanlar henüz işlerini bitirmemiş." "Nasıl olmuş?" Geride kalanların yarattığı korkunç görüntü gözlerinin yaşlarla dolmasına sebep olmuştu. Jim çocuk kafatasını götürerek daha yakından incelemesi için ona uzattı. "Bir savaş sopasının izi. Başının gerisine tek bir darbe. Nguni'ler düşmanlarını böyle öldürür."
"Çocukları bile mi?"
"Zevk ve prestij için öldürdükleri söylenir."
"Kaç kişi ölmüş burada?"
Louisa gözlerini küçük kafatasından kaçırarak iskelet yığınlarına baktı.
"Kaç kişi?"
"Bunu bilmemiz mümkün değil ama tüm kabile telef olmuş gibi görünüyor." Jim küçük kafatasını aldığı yere koydu. "Uzun yolculuğumuz süresince hiç kimseyle karşılaşmamış olduğumuza şaşmamalı," diye fısıldadı Louisa. "Canavarlar hepsini öldürüp burada böylece bırakmış." Jim kampa giderek bakkatı çağırdı ve o da tahminini doğruladı. Saçılmış kemiklerin arasında daha fazla fikir edinmelerini sağlayacak bir kanıt buldu. Carrie dediği bir savaş sopasının kırık başıydı. Ustaca oyulmuş sopanın başında avuca mükemmel bir şekilde oturan bir yumru vardı. Silah kullanan savaşçının indirdiği darbe sırasında kırılmış olmalıydı. Bakkat ayrıca yere saçılmış ticarette kullanılan birkaç cam boncuk buldu. Belki bir zamanlar bir kolyenin parçasıydılar. Kırmızı ve beyaz renkteki boncuklar silindir şeklindeydi. Jim'e çok tanıdık gelmişlerdi. Bu boncukların aynısı arabalardaki sandıkların içinde de vardı. Parlak boncukları Louisa'ya gösterdi. "Bunun gibi boncuklar Afrika'da yaklaşık 100 yıldır para yerine kullanılır. Muhtemelen ilk kez kıtanın kuzeyindeki kabilelerle temas kuran Portekizliler tarafından kullanıldı." Bakkat boncuklarından birini parmakları arasında ovdu. "Nguni'ler bunlara çok değer verir. Savaşçılardan birinin kolyesi kopmuş olmalı. Belki de kurbanlarından biri can havliyle yapışıp çekti."
"Peki kurbanlar kimmiş?" diye sordu Louisa kemik yığınlarını göstererek.
Bakkat omuz silkti. "Bu topraklarda insanlar hiçlikten gelip artlarında iz bırakmadan giderler." Boncukları kemerindeki bizon testisi derisinden yapılmış keseye koydu. "Benim kabilem hariç, biz ruhların bizi hatırlaması için kayaların üzerine resimler çizeriz."
Kim olduklarını bilmek isterdim dedi Luisa. Burada öldürülüp gömülmeden bırakılmış çocukları düşününce içim parçalanıyor. Arkalarından yas tutacak kimse de yok. Kurbanların kim olduğunu öğrenmek için fazla beklemesi gerekmeyecekti.
26. ayrımın sonu. Sayfa 262.